Ayrım 33. Görmek. Jose Saramago, sayfa 307. Komiser, İçişleri Bakanı'nın sunduğu sınırsız cömertlikten yararlanmak istemedi. Kendini oyalamak için tiyatrolara, sinemalara gitmedi. Müzeleri ziyaret etmedi. Esirgen sigorta şirketinden yalnızca öğle ve akşam yemeklerini yemek için çıkıyor. Lokantada para ödedikten sonra hesap pusulasını üzerine bahşiş koyup masanın üzerine bırakıyordu. Doktorun evine de uğramadı. Ayrıca adı resmen merhametli olan sulu göz köpekle barış yaptığı, hayvanı sahip olan kadınla suçluluk ve masumiyet hakkında göz göze, gönül gönüle sohbet ettiği parka yeniden gitmesi için de hiçbir neden yoktu. Güneş gözlüklü genç kızın ve tek gözü siyah bantlı ihtiyarın ya da en ilk kör olan adamın eski karısının ne yaptıklarını anlamak için onları göz hapsine almaya da gitmedi. Kötülüklerin körükleyicisi olan iğrenç ihbar mektubunu yazan o adama gelince, komiser ona sokakta rastlasa hiç kuşku yok yolun karşısına geçerdi. Adam zamanın tümünü sabah akşam telefonun yanında saatlerce bekleyerek geçiriyordu. Hatta yatakta bile kulağı kirişte uyuyordu. İçişleri Bakanı'nın sonunda kendisini arayacağından emindi. Yoksa soruşturma için sapladığı 5 günlük sürenin neden son dakikasına kadar beklediği ya da deyişe daha fazla anlamsal özellik katmak için şöyle diyelim, kahveyi neden telvesine kadar içtiği anlaşılamayacaktı. Bakan için en normal davranış açık olarak hesaplaşmak için onun makamına gelmesini buyurmak olurdu. Onu geri hizmete çekebilir ya da görevden alabilirdi. Ne var ki komiserin o zamana kadar edindiği deneyim herkesin doğal saydığı bir davranışın bakanın içi tilki dolu kafasına çok basit geleceğini ona öğretmişti. Müfettiş kaba ama anlamlı sözünü anımsıyordu. Komiser ona 6. Kuzey Askeri noktasında beyaz puanlı mavi kravatı olan adama fotoğrafı teslim ettiğini söylediğinde bana göre bunun hiçbir değeri yok demişti. Sorunun düğümlendiği noktanın olasılıkla o olduğunu yani neden ve nasıl olduğuna akıl erdiremese de o fotoğrafta düğümlendiğini söylüyordu kendine. Sonu yaklaşan bu ağır bekleyiş boyunca adet olduğu üzere üslubu zenginleştirmek isteyenlerin yaptığı gibi biz bunu sonu gelmez bir bekleyiş olarak nitelemeyeceğiz. Kafasını işte bu düşünceler meşgul ediyordu. Çoğu zaman sürekli bastırılamaz bir uyuşukluk içindeki bilinci onu ara sıra bu halden sıçrayarak uyandırıyor. Verilen sürenin sona ermesi için 3 gün kaldığını anımsatıyordu ona. Salı, çarşamba, perşembe gece yarısı olduğunda yapışık olduğu yerden kopmakta zorlanan, koptuktan sonra da yapışkan, biçimsiz bir zaman kitlesine ona direnen ama aynı zamanda onu içine çeken yumuşak bir engele dönüşmüş olarak parmağına yapışıp kalan 3 takvim yaprağı. Sonunda çarşamba günü saat gecenin 11.30'unda bakan telefon etti. Selam kelam etmedi, iyi akşamlar demedi, hatır sormadı. Yalnızlığa dayanıp dayanmadığını da sormadı. Ayrı ayrı ya da birlikte müfettişle memuru sorguya çekip çekmediğini, bu sorgulamanın tatlı ya da tehdit kokan sert bir hava içinde geçip geçmediğini de söylemedi. Yalnızca, hani aklına gelmiş de söylüyormuş, önemsiz bir şeyden söz ediyormuş gibi, yarınki gazeteli okursanız ilginizi çekecek şeyler bulacağınızı düşünüyorum dedi. Gazeteleri her gün okuyorum bakan bey. Kutlarım sizi, çok ilgili ve bilgili bir insansınız. Ben yine de yarınki gazeteleri okumayı ihmal etmemenizi size hararetle öneririm. Hoşunuza gidecek. Kaçırmayacağım bakan bey. Ayrıca televizyon haberlerini de izleyin. Bunu yapmayı hiçbir gerekçeyle savsaklamayın. Esirgen sigorta şirketinde televizyon yok bakan bey. Yazık, oysa ben bunun iyi bir fikir olacağını düşünmüştüm. Öylesi daha iyi olurdu. Yapmakla görevlendirildiğiniz soruşturmanın önünüze çıkardığı sorunlar karşısında aklınızın dağılmasını engellerdi. Her halükarda siz yine de yeni dostlarınızdan birini ziyarete gidebilir ya da programın zevkini birlikte çıkarmak üzere onları bir araya toplayabilirsiniz. Komiser yanıt vermedi. Yarından başlayarak mesleki durumunun ne olacağını ona sorabilirdi ama susmayı yeğledi. Madem geleceği bakanın ellerindeydi, söyleyeceğini söylesin bakalım diye düşündü. Zaten o soruyu sormuş olsa bile soğuk bir yanıt alacağından bakanın ona "Bu kadar aceleci olmayın, bunu yarın öğreneceksiniz." diyeceğinden emindi. Komiser birden sessizliğin süresinin tümceler arasında bırakılan boşlukların genel olarak çok kısa olduğu bir telefon konuşmasında normal sayılabilecek duraklamayı bir hayli aştığını fark etti. İçişleri Bakanı'nın kötü niyetli imalarına tepki vermemişti. O da bu davranışa alınmamış vereceği yanıtı düşünmesi için karşısındakine zaman tanıyormuş gibi davranıyordu. Komiser tedirginlik içinde "Bakan Bey," dedi. Elektrik dalgaları bu 2 sözcüğü hat boyunca taşıdı ama hattın öteki ucunda hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Albatros telefonu kapatmıştı. Komiser ahizeyi telefon üzerine koyup odadan çıktı. Mutfağa gidip bir bardak su içti. Bakanla konuşmanın onu hastaymışçasına susattığını ilk fark edişi değildi bu. Konuşma boyunca sanki içten içe yanmış, şimdi de içindeki yangını söndürmek de acele edermiş gibiydi. Oturma odasındaki kanepeye gidip oturdu ama bu uzun sürmedi. Son üç gündür yaşadığı yarı uyuşukluk hali geçmiş, bakanın ilk sözleriyle buharlaşıp uçmuştu sanki. Şimdi olaylar bazı şeyleri açıklamaya ya da basitçe tanımlamaya kalktığımızda fazla zaman ve yer gerektirdiği için tembellik edip her kilide uyan anahtar bir adla olay ya da şey deyip geçiştirmeyi adet edindiğimiz o soyutlama, evet şimdi olaylar hızlanmaya başlamıştı ve sonuna kadar bu hızla gidecekti. Hangi son? Ne zaman? Nasıl? Nerede? Komiserin emin olduğu bir şey varsa o da gazetelerin ertesi gün nasıl çıkacağıydı. Bunu bilmek için de adının komiser Maigret, Poirot ya da Sherlock Holmes olması gerekmiyordu. Bekleme süresi bitmişti. İçişleri Bakanı artık telefon etmeyecekti. Vereceği bir buyruk kalmışsa o da kendisine bir sekreter ya da doğrudan polis örgütü tarafından ulaştırılacaktı. Topu topu beş gün ve beş gece. Onun hassas bir konuda soruşturma yapmakla görevlendirilmiş bir komiser iken ipleri kopmuş, çöpe atılacak bir kuklaya dönüşmesine yetmişti. Bunun üzerine yerine getirmesi gereken bir görevi olduğunu fark etti. Telefon rehberinde bir numara aradı. Aklından aradığı yerin adresini geçirdi ve telefonu tuşladı. Telefona doktorun karısı çıktı. Alo, iyi akşamlar. Benim, komiser. Bu kadar geç bir saatte aradığım için özür dilerim. Önemi yok, biz hiç erken yatmayız. Parkta gevezelik ettiğimizde size söylediğim şeyi anımsıyor musunuz? İçişleri Bakanı'nın sizin grup fotoğrafınızı kendisine göndermemi buyurduğunu söylemiştim. Anımsıyorum. O fotoğrafın yarın gazetelerde yayınlanacağını, ayrıca televizyonda da gösterileceğini size bildirmek için çok haklı nedenlerim olduğunu düşünüyorum. Bunun nedenini sormuyorum. Ben de size bakanın fotoğrafı hayırlı bir iş için istediğini hiç sanmadığımı söylediğimi anımsıyorum. Evet ama ben yine de onu bu şekilde kullanmasını beklemiyordum. İstediği ne? Gazetelerin bu fotoğrafı yayınlamanın ötesinde neler yazacağını yarın göreceğiz ama yazılacak olanların sizi kamuoyunun gözünde karalayacağını düşünüyorum. 4 yıl önce kör olmadığım için mi? Bakan, herkes görme yetisini yitirmişken sizin kör olmamanızı çok kuşkulu buluyor. Bugün olup bitenlerden sizi tamamen ya da kısmen sorumlu tutmak için bu olay yetip de artıyor. Boş oy meselesini kastediyorsunuz. Evet, beyaz oy sorunu. Saçma bir şey bu. Tamamen saçma. Mesleğim hükümet edenlerin bizim saçmalık olarak nitelediğimiz şeylerin karşısında geri çekilmek bir yana o saçmalıklardan bilinçleri köreltmek, aklı yok etmek için yararlandıklarını öğretti bana. Ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Saklanın, ortadan kaybolun ama dostlarınızın evine değil. Orada güvende olmazsınız. Onları da şimdi olmasa bile yakında göz hapsine alacaklardır. Haklısınız, bizi ağırlayacak insanın güvenliğini tehlikeye atmayı biz de zaten hiç istemeyiz. Şu anda örneğin, bize telefon etmekle iyi yapıp yapmadığınızı düşünüyorum. Kaygılanmayın, bu hat güvenli. Ülkede bunun kadar güvenli bir hat daha yoktur. Komiser Bey, efendim, size bir şey sormak isterdim. Ama buna cesaret edip edemeyeceğimi bilemiyorum. Sorun, duraksamanıza gerek yok. Bunu bizim için neden yapıyorsunuz, neden bize yardım ediyorsunuz? Basitçe söylemem gerekirse, vaktiyle bir kitapta rastladığım, sonra unuttuğum ama biraz önce yeniden aklıma gelen kısa bir tümce yüzünden. Hangi tümce? Dünyaya gözümüzü açıyoruz ve o anda tüm yaşamımızı bağlayacak bir sözleşme imzalamış gibi oluyoruz. Ne var ki günün birinde bir an gelir, bu imzayı benim yerime kim attı diye sorabiliriz. Gerçekten çok güzel bir tümce, insanı düşünmeye iten tümcelerden biri. Kitabın adı neydi? Söylemeye utanıyorum ama unuttum. O kitaptan aklınızda başka hiçbir şey kalmaması o kadar önemli değil. Hatta adını bile unutmuş olmanız önemli değil. Yazarını bile unuttum. Olasılıkla daha önce hiç kimsenin yazmadığı bu sözler, kendilerini göründükleri biçimiyle sunan bu sözcükler, birbirlerinden ayrı düşmedikleri için çok şanslılar. Biri onları bir araya getirmiş, şurada burada gezip duran sözcükleri nasıl bir araya getireceğimizi bilebilseydik, dünya belki biraz daha yaşanabilir bir yer olurdu. Hor görülen sözcüklerin günün birinde bir araya gelebileceğine dair kuşkularım var. Benim de ama düş kurmak bedava. Gazetelerin yarın neler yazacağını göreceğiz. Göreceğiz, ben kendimi en kötüsüne hazırlıyorum. Yakın gelecek size ne hazırlamış olursa olsun söylediklerimi düşünün. Saklanın, ortadan yok olun. Bunu kocama söyleyeceğim. Umarım sizi ikna etmeyi başarır. İyi akşamlar. Ayrıca her şey için teşekkürler. Bana teşekkür etmeyin. Siz de tedbirli olun. Komiser telefonu kapattıktan sonra üzerine vazifeymiş gibi hattın güvenli olduğunu, tüm ülkede bundan daha güvenli bir hat bulunmadığını söylemiş olmakla aptallık edip etmediğini sordu kendine. Omzunu silkti ve mırıldandı. Boş ver, hiçbir şey güvenilir değil, hiç kimse güvenilir değil. İyi uyuyamadı. Düşünde sözcüklerden oluşmuş, ondan kaçan, dağılıp saçılan bir bulut gördü. Elinde bir kelebek kepçesiyle o bulutu kovalıyor, bir yandan da yalvarıp duruyordu. Durun, ne olur durun, kıpırdamayın, bekleyin beni. Derken sözcükler birdenbire durup bir araya toplandılar. Üst üste yığılıp arıların yaptığı gibi bir oğul oluşturdular. İçine girecekleri bir kovan arıyorlardı sanki. O da sevinçle bağırarak ağını onların üzerine attı. Bir gazete yakalamıştı. Karabasan görmüştü ama Albatros doktorun karısının gözlerini oymak için gelseydi daha beter olurdu. Erken uyandı. Aceleyle hazırlanıp aşağı indi. Garajdan arabalı süvarilerin geçtiği kapıdan geçmiyordu artık. Normal kapıdan, piyadelerin kapısı olarak adlandırabileceğimiz kapıdan çıkıyordu. Yerinde oturuyorsa çıkarken kapıcıya başıyla selam veriyordu. Dışarıda rastlarsa onunla bir iki laf ediyordu ama bunu ille de yapması gerekmiyordu. Orada fazlalık olan artık kendisiydi, kapıcı değil. Sokak lambaları henüz sönmemişti. Dükkanların açılmasına daha en az 2 saat vardı. Bir gazete bayi aradı. Büyük, içinde büyük gazetelerin satıldığı bir bayi. Sonunda buldu. Önünde beklemeye başladı. Neyse ki yağmur yağmıyordu. Sokak lambaları söndü. Kent geçici olarak ve son kez kısa bir karanlığa gömüldü. Ama bu karanlıkta gözlerin değişikliğe uyum sağlaması ve sokaklara sabahın mavimsi ilk aydınlığının düşmesiyle kaybolup gitti. Dağıtım kamyonu geldi. Gazete tomarlarını attı ve yoluna devam etti. Bayi görevlisi tomarları açıp gazeteleri miktarlarına göre soldan sağa en fazla olanından en az olanına doğru dizmeye koyuldu. Komiser yaklaştı, selam verdi ve hepsinden birer adet istiyorum dedi. Görevli gazeteleri plastik bir poşete koyarken komiser tomarlara göz attı. Son 2 gazete dışında hepsi fotoğrafı büyük manşetlerin altına ilk sayfalarına koymuştu. Bayi için sabah iyi başlıyordu. Meraklı ve cebi dolu bir müşteri siftaha yapmıştı. Günün geri kalanı da böyle geçecekti. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Gelen gazetelerin hepsi satılacak. Sıranın sonunda yer alan ve genellikle satılmayan 2 gazete dışında. Komiser bayiden ayrılmıştı. Köşede beliren taksiye binmek için o yöne seyirtmiş ve şoföre İzirgen Sigorta Şirketi'nin adresini verip mesafe kısa olduğu için özür diledikten sonra gazeteleri bir hışım poşetten çıkarıp açmaya başlamıştı. Doktorun karısının bir okla gösterildiği grup fotoğrafının yanına kadının bir daire içine alınmış ve büyütülmüş yüzü konmuştu ve kırmızı siyah başlıklarda komplonun yüzü sonunda ortaya çıkarıldı. Bu kadın 4 yıl önce kör olmadı. Beyaz oy bilmecesi sonunda çözüldü. Polis soruşturması ilk meyvelerini verdi yazıyordu. Işığın zayıf oluşu ve arabanın yola döşenmiş taşlar üzerinde sarsılarak ilerlemesi yüzünden küçük harfli yazılar okunmuyordu. Taksi 5 dakika sonra binanın kapısında durdu. Komiser ödemeyi yapıp bozuklukları şoförü bıraktıktan sonra aceleyle içeri girdi. Bir şey söylemediği kapıcının önünden rüzgar gibi geçip asansöre daldı. Sabırsızlıktan neredeyse tepinecekti. Haydi, haydi çabuk. Oysa tüm yaşamı insanları bir aşağı bir yukarı taşımakla, konuşulanları, bitirilmemiş monologları, kötü söylenen şarkıları, irade dışı iç çekmeleri, karma karışık mırıldanmaları dinlemekle geçmiş olan asansör, komiserin sözleri kendisini ilgilendirmiyormuş gibi davranıyor. İster inerken, ister çıkarken olsun, yazgı gibi istifini hiç bozmuyordu. Dolayısıyla siz siz olun, aceleniz varsa merdiveni kullanın. Komiser sonunda anahtarı, esirgen ve ortakları sigorta şirketinin anahtar deliğine soktu, ışığı yaktı. Kent planını yaydı ve artık orada olmayan yardımcılarıyla birlikte son kez kahvaltı etti masaya koştu. Elleri titriyordu. Kendini yavaş okumaya, satır atlamamaya zorlayarak fotoğrafı yayınlayan 4 gazetedeki yazıları sırasıyla sözcük atlamadan okudu. Verilen bilgiler bazı küçük üslup farklılıkları dışında hafif anlamsal değişikliklerle her gazetede birbirinin neredeyse aynıydı. Durumun ortaya koyduğu matematiksel ortalamaya dayanarak söz konusu yazıların esas kaynağının olasılıkla İçişleri Bakanlığı'nın basın danışmanları olduğu ileri sürülebilirdi. İlk metin olasılıkla ve 3 aşağı 5 yukarı şöyleydi. Biz, ülkenin başkentinde beklenmedik bir anda tuhaf ve saçma beyaz oy biçiminde ortaya çıkan, kötü huylu tümörün yayılmasının önlenip kökünün kurutulması işlemi hükümetin zamana, her şeyi kemirip aşındıran zamana bıraktığını düşünüyorduk. Okurlarımızın bildiği gibi söz konusu oyların oranı tüm partilerin aldığı oyları bir hayli geride bırakmıştı. Oysa yazı işlerimizi en beklenmedik, en güzel haberlerden biri düştü. Soruşturmanın yürütülmesinde gösterilen deha ve polis örgütünün direngenliği, güvenlik nedeniyle adlarını vermemiz yasak olan bir komiser, bir müfettiş ve bir polis memurunun kişiliğinde vücut buldu ve Tenya'nın büyük olasılıkla başı olan kişinin, Tenya'nın gerisi bu kentin oy verme yaşındaki halkının çoğunun yurttaşlık bilincini tehlikeli biçimde dumura uğratmıştı, ortaya çıkarılmasını sağladı. Bir göz doktoruyla evli olan bu mucizeler mucizesi kadın, güvenilir tanıkların ifadesine göre 4 yıl önce vatanımızı körler ülkesi haline getiren, korkunç salgından kurtulan tek kişiydi. Polis, siyasal yaşamımıza ve demokratik düzenimize sapkınlığın ve kokuşmuşluğun çok tehlikeli tohumunu atan ve neyse ki bu kez başkentin sınırlarını aşmayan yeni körlüğün, zanlısının bu kadın olduğunu düşünüyor. Güvenilir bir kaynağa göre, geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi, ancak insanlık tarihinin en büyük canilerinin sahip olduğu beyne benzer bir beynin tasarlayabileceği bu davranış, ekselansları devlet başkanımız tarafından demokrasimizin görkemli gemisinin su kesiminin altına fırlatılmış bir torpil olarak nitelendirilmiştir. Gerçekten de böyle olmuştur. Adı geçen doktorun karısının suçlu olduğu, üzerine kuşkunun gölgesi düşmeyecek şekilde kanıtlanacak olursa ki eldeki tüm veriler bunun böyle olacağını göstermektedir. Düzene ve hukuka saygılı yurttaşlar adaletin kılıcının o kişinin başına şiddetle inmesini isteyeceklerdir. Durum şöyle açıklanabilir. 4 yıl önce oluşturduğu benzersiz vaka dikkate alındığında bilim dünyamız için bir inceleme konusu yapılması çok büyük önem taşıyan, bu nedenle de klinik göz bilim tarihi içinde ön sıralarda yer almayı hak eden bu kadın, şimdi vatanının ve halkının düşmanı olmaya adaydır. Dolayısıyla 4 yıl önce görme yetisini yitirseydi kendisi için daha iyi olurdu diye düşünüyoruz. Açık tehdit taşıyan bu son tümce daha şimdiden bir hüküm giydirme çınlıyor ve sözü dünyaya hiç gelmeseydin daha iyi ederdin demeye getiriyordu. Komiserin içinden gelen ilk itki doktorun karısına telefon açmak, gazeteleri okuyup okumadığını sormak, onu biraz yüreklendirmek oldu ama telefonunun dinlemeye alınma olasılığının dünden bugüne %100'e çıktığını düşünerek bunu yapmaktan vazgeçti. Esirgeyen sigorta şirketindeki telefonlara gelince, biri kırmızı, öteki gri. Söylemeye gerek yok, onlar doğrudan özel hatta bağlıydı. Konu hakkında tek bir satır bile yazmayan öteki iki gazeteyi karıştırdı. "Ne yapmalıyım şimdi?" dedi yüksek sesle. Yazıya döndü, yeni baştan okudu. Resimde görülen insanların, özellikle de doktorun karısının ve kocasının adlarının verilmemiş olmasını tuhaf buldu. Bu arada resim altyazısında şu ifadelere yer verildiğini fark etti. Şüpheli kişi bir okla gösterilmiştir. Henüz tam olarak doğrulanmamış olmakla birlikte doktorun karısının bu grubu körlük salgını sırasında koruması altına aldığı anlaşılıyor. Resmi kaynaklara göre bu kişilerin kimlikleri saptanmak üzeredir ve yarın kamuoyuna açıklanacaktır. Komiser mırıldandı. Belki de küçük çocuğun nerede oturduğunu öğrenmeye çalışıyorlardır. Bu bilgi ne işlerine yarayacaksa. Sonra düşündü. Başka önlemler söz konusu değilse, fotoğrafın yayınlanması ilk bakışta hiçbir anlam taşımıyormuş izlenimini veriyor. Çünkü fotoğrafta yer alanların hepsi, benim kendilerine önerdiğim gibi bu fırsattan yararlanıp ortadan kaybolabilir ama bakan gösterişe bayılır. Başarıyla taşlanacak bir insan avı ona daha büyük siyasal güç kazandıracak, hükümetteki ve partisi içindeki etkisini daha da artıracaktır. Öteki önlemlere gelince bu insanların evleri büyük olasılıkla 24 saat sürekli gözetleniyordur. Bakanlığın kente yeter sayıda ajan sızdırmak ve gerekli önlemleri almak için yeterli zamanı vardı. Bütün bunlar büyük olasılıkla gerçekleştirmiş olmakla birlikte onun sorusuna yanıt vermiyordu. Peki şimdi ben ne yapmalıyım? O gün Perşembe olduğuna göre İçişleri Bakanlığı'na telefon edip hakkında alınan disiplin kararının ne olduğunu sorabilirdi. Ama bunun bir yararı olmazdı. Bakanın kendisine yanıt vermeyeceğinden karşısına çıkacak olan sıradan bir sekreterin Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçmesini, Albatros ile Deniz Papağan arasındaki çene çalma oyununun çoktan bittiğini söyleyeceğinden emindi. Öyleyse ne yapacağım diye sordu kendi kendine bir kez daha. Biri beni anımsayıp cesedimin kaldırılması için buyruk verinceye kadar burada çürüyüp duracak mıyım? Ne yapmalı? Fotoğrafa yeniden baktı. Doktor ve karısı ortada, güneş gözlüklü genç kız ile tek gözü bantlı ihtiyar solda, mektubu yazan adam ile karısı sağdaydı. Şehla küçük çocuk futbolcular gibi yere çökmüştü. Köpek ise sahibinin ayaklarının dibine oturmuştu. Resmin altındaki yazıyı bir daha okudu. Kimliklerin tamamı yarın kamuoyuna açıklanacak. Yarın açıklanacak. Yarın, yarın. Aynı anda bir karar verdi. Ona yaklaşmak akıllıca olmaz. Komiser iskemlesinden kalktı. Odada iki tur attı, üzerinde gazetelerin durduğu masanın başına geldi. Doktorun karısını daha şimdiden idam mahkumlarının boynuna geçirilen yağlı organı andıran beyaz daire içine alınmış başına bir daha baktı. O sırada kentin yarısı gazeteleri okumaya başlamıştı bile. Öteki yarısı da televizyonun ya da radyonun başına oturmuş bir gün önce söz konusu kadının adının açıklanacağını bildiren sunucunun ilk haber bülteninde ne söyleyeceğini bekliyordu. Sapkınlığın nerede yuvalanmış olduğunu herkes öğrensin diye kadının yalnızca adı değil adresi de ilan edilecekti. Hal böyle olunca komiser daktiloyu aldı ve masanın üzerine yerleştirdi. Gazeteleri katlayıp kenara koydu ve işe koyulmak için masaya oturdu. Makineye taktığı kağıdın antetinde Esirgen Sigorta Şirketi'nin adı yazıyordu ve bu davranış idam makamı tarafından yarın değilse de ertesi gün işlediği ikinci suçun kanıtı olarak sunulacaktı. Çünkü kamunun malı olan bir kağıdı kişisel amaçla kullanıyordu. Buysa söz konusu malzemenin gizlilik taşıması dolayısıyla hükümete karşı gizli fesat çevirme kapsamına girerdi. Komiserin yazdığı çarşamba sabahı şafak sökerken iki yardımcısıyla birlikte kuşatma altındaki kente sızmalarıyla başlayıp o güne yani benim size bu satırları yazdığım ana kadar son 5 gün içinde olup bitenlerin ayrıntılı biçimde anlatılmasından ibaretti. Ne bir eksiği vardı ne de bir fazlası. Esirgen Sigorta Şirketi'nde bir fotokopi makinesi olduğuna kuşku yok. Ne var ki komiser, birine yazılmış bir mektubun bir başka kişiye gönderilecek ikinci kopyasını fotokopiyle çoğaltılıp değersiz bir kağıt parçası haline getirilmesinin, en modern kopyalama teknikleri iki kopya arasındaki ince farkın ancak bir şahin gözün ayırt edebileceği nitelikte olduğunu garanti etse de çok incelikli bir davranış olmadığını düşünüyor. Komiser bu dünyada kursağına hala ekmek giren son iki kuşağa mensup bir insan, dolayısıyla biçime saygı duyma geleneğini hala koruyor. Bu da ilk mektubu ikinci bir kağıda özenle kopya etmeye koyulduğu anlamına geliyor. O yazdığı da bir kopya. Bu yadsınamaz ama başka türlü bir kopya. O işi bitirdikten sonra her mektubu katlayıp yine aynı anteti taşıyan zarflara koydu, zarfları kapattı. Üzerlerine alıcıların adreslerini yazdı. Mektuplar elden verilecek ama alıcılar sırf bu davranışın inceliği sayesinde Esirgen Sigorta Şirketi'nden gelen mektupların dikkat etmeleri gereken çok önemli konuları içerdiğini anlayacaklar. 33. ayrımın sonu sayfa 319.